Saffat 16. Sohbet 7 Ocak 2018 42. ayetten itibaren Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen Rabbişrah le sadri ve yessirli emri Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Evet, Saffat suresinde güzel bir yerde kalmıştık. Cennet nimetleriyle ilgili herkesi ilgisini çeken bir konu. Şimdi 39. ayette, yani 38-39'da elbette siz elim azabı tadanlarsınız ancak yaptığınız amellerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız derken mücrimlerden, inkar edenlerden, kafirlerden gruba tehdit vardı, ikaz vardı. 40. ayette de istisna vardı. İlla ibadallah, Allah'ın kulları, nasıl kulları? El-Muhlasîn. Burada Muhlasîn kelimesi 40. ayette geçen, başka yerlerde de geçiyor. Bu surede ilginçtir, başka yerlerde geçiyor. 74, 128, 160 ve 169. Ayetlerde de geçiyor. Bu neden önemli? Bakın 74'e bakın yan sayfada. Ancak ihlaslı kullarım müstesna diyor. Diğer yerlerde de var. 128'de var mesela. 2 sayfa arkada. 450. sayfada. Artık onlar azap için getirilecekler. Allah'ın muhlas kulları hariç. Onun bir yanındaki sayfada 451'de. Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir diyor. Bir öncekinde onlar cehennemde hazır edilecek diyor. Yine Allah'ın ihlaslı kulları müstesna diyor. Yine 169'da eğer yanımızda evvelkilerin kitabından olsaydı mutlaka ihlaslı kullarımızdan olurduk diye bir ifade var. Bu ne manaya geliyor? Eğer bir surede aynı şey çok tekrar edilmişse surenin ana fikirlerinden, vurgularından biri olduğuyla ilgili ifade var burada. Yani ihlas neydi? Samimiyetti İslam literatürdeki anlamı. Özel anlamıyla arındırılmış fikir demekte. Yani gelen anlamıyla, asıl anlamıyla Allah'tan başkasına yönelmemek. Bir şey yapılıyorsa sadece Allah için ya da Allah'ın rızası için yapmak. Mesela bugün bir hadis okudum. Diyor ki hadiste, melekler diyor kulların, mümin kulların ama amellerini Allah-u Teala'nın huzuruna ulaştırırlar diyor. Allah-u Teala der ki siz hafızsınız, yani hafazasınız. Yani gördüğünüzle amel ediyorsunuz ama kalpleri bilen benim diyor. O Allah rızası için değil, gösteriş için yaptı. Alın bunun kitabını siccine, siccin denilen yer var, oraya götürün diye bir ifade var. Yani zahirde çok bir şeyler yapılıyor, gözükülüyor olabilir. Yani bunların içine biz de dahiliz. Ama temelinde Allah korusun ihlas olmadığı zaman, yani amelleri mahsusiyetle Allah'a izafe edemiyorsak, yönlendiremiyorsak bu makbul olmuyor. En tehlikelisi de bu. Bir söz vardı. İnsanın aptal olmasından daha kötü bir şey aptal olduğunun farkında olmamasıymış. Yani biz kasıt etmiyoruz ama bu ne manaya geliyor? Yaptıklarımızı hep sorgulamalıyız. Acaba gerçekten Allah ve Allah rızası için mi yapıyoruz? Yoksa başka şeyler var mı? Bu ihlasla ilgili çok ana kurallardan birisi. Bu halislik ana fikriyle ibadetin ve yönelişin Allah'a mahsus kılınması. Başka şeylerden arı olması. Dedik ya, halis neydi? fiili ahlasa arındırmak. Saflık değil de karışma ihtimali olan bir şeyleri ayrıştırmak, arı hale getirmek, farklı şeyler varsa bunlardan uzaklaştırmak demektir. İşte bu bizim yönelişimizde, ibadetlerimizde olan şeyler. Özel olarak neydi? Hani daha teknolojik bir bilgiydi o. Asıl bilgi değildi. Daha teknolojisini de Rabbim Nahl suresindeki ayette veriyordu. Hani sütü anlatırken kan ile pislik arasından halis bir şey akıtır derken ne diyordu? Yani dikkat edin, düşüncelerinize nefis ve şeytan fikirleri karışabilir. Siz bunları ayırt ederek halisane düşünce ve yönelmeye tutulun derken de bir teknolojiden bahsediyordu. İşte bu muhlas kelimesinde de bunları yapanlara nelerin verileceği. Bakın 39. ayette ne diyordu mücrimler için? Ancak yaptığınız amellerin karşılığı olarak cezalanacaksınız diyor. Yani her ecrin karşılığı yapılanın fiilin cinsindendir. Dolayısıyla ihlaslı olursan da onun karşılığında amellerle mükafatlanıyorsun demektir. Başkasıyla değil. Evet, o güzel bir örnekti. Cehenneme atılıyor bir kişi. Ölüm sebebi intihar. Yani intihar ne? Allah'tan umudunu kesmek. Ya da birden bir adam intihar etmiyor değil mi? En baştan bir sapık fikirlere, yanlış düşüncelere, düşüncedeki hatalara, isabetsizliğe, neye fazla değer verip neye değer vermediğine bağlı olarak bir yolculuk başlıyor. Yani bir anda adam durup dururken hadi ya şu bıçağa dayayım demiyor. Can çok tatlı. Değil mi? Yani taş ayağımıza taş geldiğinde acıtıyor. Canına kastedecek bir duruma birdenbire gelmiyor kişi. Ama ta yıllar evvelinden hangi yanlış düşünce sistemiyle yola çıkıyorsa işte zaten hata o. Neye anlam doğru veremiyor? Neyi öne alıp neye arkaya alıyor? Hep bunların başlangıcı. İşte bir şekilde de intihar ettiğinde de onu söylemiştik geçen haftada. Allah'ın Resulü'nün hadisinden ve hani bir filmden bahsetmiştim. Orada aydınlanıcı bir şey vardı. Yani Aşkın Gücü diye bir film vardı. Robin Williams'ın. Oradakinden ben de uyanan şeyi izah etmiştim. Orada amellerin cinsinden insan cezalandırılıyor. Yani nasıl o bunalıma soktuysan kendini, onu bir şekilde orada yaşıyorsun ve tekrarlayan bir şekilde oluyor. Yani kişi aslında kendi cezasını kendi vermiş oluyor. İşte bunun pozitif de yansıması, Allah hep mesani bir anlatımda. Mesani anlatım ne demek? İkili anlatım. Yani önce bir cenneti örnek veriyor, sonra cehennemi, ya da cehennemi örnek veriyor, sonra cenneti. Böyle bu diyalektik anlatımla, mesani anlatımla kişiler olayı daha iyi anlayabiliyorlar. Şimdi burada da muhlas kullara, ki onları ibadallah, yani Allah'ın kulları diyor. Övücü bir ifade. Çok özel bir, sıcak, samimi bir ifade. Onlar da muhlasın, ihlaslılar. Eğer ihlaslılara ne var? İşte ulaike lehum rızkun ma'lum. Burayı geçen hafta açıklamıştık ama yine de bağlantı kopmaması için açılalım. Ulaike işte onlar, lehum onlar için vardır, rızkun ma'lum. Bir rızık vardır, bir rızık, niteliği belli olmayan. Onu neye bağlamıştık? Nekre bir ifade, marife bir ifade değil, rızkun diyor. Yani el rızık değil de rızkun diyor orada. Niteliğini bilemeyeceğiniz bir rızık, ama bir de sıfatlıyor Rabbim onu, ma'lum. Ma'lumu nasıl açıklamıştık? Ma'lum ne demek? Bilenen. Kökü alime, ilim, bilmek. Bununla ilgili tefsirlerde inanılmaz fazla yorum var. Zaten olması da gerek. Yani Rabbim niye bu kelimeyi rızık dememiş de bir de malumla sıfatlamış bunun şeyi. Biz de kendi çapımızda açıklamaya çalışmıştık. Bilinen, yani aslında kişi onu dünyada rızıklandırdıkları ile biliyor. Tanıdık yani. Yani aslında burada rızıklandırdıklarımızın mislini öbür tarafta bulacağız değil. Asıl öbür taraf, bilinen, malum olan o. Burada onların numuneleri var. Ama tabii biz insanız, bildiğimizle şey yapıyoruz. Hani soğanın cücüğünü biliyoruz biz. Biliyor musunuz onu? Fıkra da, bir fıkraydı ama çok şey anlatıyor.
İşte iki çoban çalışmışlar, yiyecek yiyecekler. Tabii fazla da bir şey yok yanlarında. Ne var? Soğan var. Soğanı şöyle vuruyor, yiyecekler. Diyor ki arkadaşına, ya diyor sana diyor cennette diyor, hani dilediğini desen ne alırsın diyor. Soğanın cücüğünü alırım diyor. Öbürü diyor ki sen ne alırsın? Bana bir şey bırakmadın ki diyor. Önünde soğan var o. Bildikleri o. Yani biz de ne kadar bu ayetleri okursak okuyalım, bildiğimizle anlayabiliyoruz. Yani oradaki meyveler nasıl olabilir? Oradaki içecekler nasıl olabilir? Oradaki huri nasıl olabilir? Ama soğanın cücüğün şeyinde. Bizim için öyle.
Naylonlarını görüyoruz.
Evet, yani görebildiğimiz bu. Ama asıl orada işte rızkın o. Bir rızık ama siz bilin. Ama malum yine de bilinen şeyler. Bir bu muana verebiliriz. İkincisi malum geçen ayetlere baktım. 10 yerde geçiyor tahmin ediyorum. Hepsinde çoğunda belirli kullanılmış. Mesela zekat konusuyla ilgili burada bir konuşmuştuk da orada fakirler için, muhtaçlar için ve miskinler için, pardon, mahrumlar için ve miskinler için bir hak vardır diyor. Nasıl bir hak? Malum. Ne demek? Yani Allah sana gelirine vermiş, oradan bilinen belirli bir miktarda malum o demek. Yani yüzdesi belirli, miktarı belirli bir hak var diyor. Yani ayetteki ifadesi hak var diyor. Şimdi sen bunu vermezsen sorumlusun. O malum yani belirli. Mesela geçen para topluyoruz şu caminin şeyine. Herkes işte bir arkadaş 100 lira verdi Allah razı olsun. Bir genç de öğrenci falan, biliyorum öğrenci olduğunu. Belki 1 lirası var ya da 2 lirası var birini verdi. Dedim ki bak bugün en fazla parayı sen verdin dedim. En fazla parayı o verdi. Neden? Yüzdesine böldüğünde belki %100'ünü verdi, %50'sini verdi. Ya 100 milyarları olan birisi 1.000 lira bile verse orayı, yani küçümsemiyorum Allah razı olsun yine de cömertliğidir, ama malının yüzde kaçı? Yani Allah işte o malum bir hak vardır derken buna bakıyor yani. Yani fedakarlığın yüzde kaçı bu şeyde. Yani oradaki malum belirli, bilinen manamda. Yani bir kader. Takdir edilmiş bir malum var derken de şu tefsirde o da beni destekledi şeyi herkese amellerinin karşılığında belirli bir rızık vardır. Şimdi cennet bir kat değil. 7+1 kat. Herkes kaçıncı katta? Bir de cennetlerin de çeşitleri var. Naim cenneti var, Adin cenneti var, Firdevs cenneti var, Meva cenneti var. Bunlar cennetlerin katlarının da isimleri olabilir. Farklı bir görüşe de aynı cennetin içerisindeki farklı idraklar da olabilir. Yani aynı cennette ama Naim'i şey yapıyor. Mesela Naim cennetin ismi mi yoksa sıfatı mı, o anlık özelliği mi? Bunları düşündüğünüzde daha farklı kapılar açılıyor. O yüzden belirli bir şey. İkincisi, ben bu köklere meraklıyım biliyorsunuz bir şey geçtiği zaman. Ma'lumun kökü ne? Alime. Bilmek yani. Malum da bunun ismi mef'ulü. Yani bilgiyle oluşmuş anlamında. Yani ilimle oluşmuş. Bir ilim var yani. Yani iki anlamı var bunun. Bir ilme göre veriliyor bu. Rastgele değil. Malum o. İkincisi de İlim kökenli bir rızık. Hatırlıyor musun? Geçen hafta da konuşmuş muyduk? Yani bu konu çok gündeme geldi. Cennet nimetlerinden en önemlilerin birisi de ilim. Yani hep biz eğlence, lezzet falan şeyine bakıyoruz ama Allahu alem, yine Allahu alemli konuşuyorum. Bilinmeyen bir alandan konuşuyoruz. İçeri girmekle beraber cennette müthiş bir ilim ikramı da olacak. Yani baktığın her yerden bir ilim gelecekmiş. Bu ilim nereye götürüyor? Allah'ı bilmeye götürüyor. Hani ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim var ya, bilmeye götürüyor. Yani hedef Allah. Cennet de olsa hedef Allah. İşte bu malum bir rızık var derken Allahu alem o rızkın içerisinde de ilim var. Yani ilmi biz ne bileyim bu dünyada biraz daha farklı anlıyoruz ama hani bizim jeton düşme dediğimiz şeyler var. Yani idrak oluyor. Wow diyorsun. Anlıyorsun konuyu. Muhteşem hoşuna gidiyor. Bu tür bir şey. Yani her rızıkta da rızık olarak belirtilen her şeyde de bir ilim olduğunun burada bir göstergesi. Hani kelimesel işareti. Yani bu kelimelere dikkat etmek lazım. Neden? Kur'an'ı yazan kim? Yazarı kim? Allah-u Teala, alemlerin Rabbi olan Allah. Orada bir kelimeyi kullanıyorsa haşa, boşu boşuna kullanmıyor. Yani malum bir rızık var derken her kategoride farklı düşünürsek farklı kapılar açılacaktır. Her kapıda farklı geniş bir alana götürecektir. İdrakımıza faydası olacaktır inşallah. Bununla cezalanacaksınız. Yani ceza Türkçe'ye biraz şey olarak geçmiş, kötü anlamda geçmiş. Ceza Arapça'da iki anlamı var. Hem iyi hem kötü anlamı. Bir şeyin karşılığı, ecri anlamında yani. Karşılığı burada. Hangi ameli yapıyorsanız onunla cezalanacaksınız. Yani karşılığını o şekilde bulacaksınız. Evet, yani Türkçedeki gibi sadece kötü anlamda değil Arapça karşılığı. Evet. Ulaike lekum rızkun malum dedik. Bakayım onunla ilgili şeylere. Şimdi bu rızıkla ilgili şeye bakacağım, söyleyeceğim. Rızık iki şeye işaret ediyormuş özellikle. Kişinin yiyip içtiği ve tükettiği, yiyip tükettiği. Diğer şeyler o kadar rızık şeyinde değilmiş. Yani hepsi rızık, kabul de. Asıl rızık, hani dünyadan bakarak söylüyorum, yiyip içtiği, giyip eskittiği. Bu bir hatırlıyor musunuz? Bir şeyde açıklamıştık. Uzeyr Aleyhisselam olması lazım Allahu Alem. Yeniden dirilmeyi merak ediyor. Allahu Teala onu uyutuyor. 100 sene geçiyor. Kalkıyor bakıyor ki meyvesi yiyeceği bozulmamış. Elbisesi eskimemiş. Ama bir bakıyor ki eşeği, bineği kemik. 100 sene geçiyor. Ben şunu şöyle yorumladım. Hani bir laf var ya, kişi rızkını yemeden ölmez diye. O rızkı ki çürümemiş. Kıyafeti eskimemiş. Yani çıplak olarak uyanmamış. Ama eşeği ölmüş. Neden? Hani rızkı, eşeği rızkı değil. Hani biz rızık deyince her şeyi katıyoruz. Yani ana anlamdaki şeyi o, göstergesi o. Rızıklandırılır denilen o. Bir de manevi ve maddi rızık var. Şöyle manevi rızkı şöyle yapacağım. Bir ayet var. Ayette diyor ki Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. İki yerde geçiyor. Bir şeyde geçiyor. Bakara'da geçiyor. Bir de Ali İmran'da geçiyor. Bakara 154'te geçende bu ifade yok. Yani Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar haydırlar fakat siz şuurunda değilsiniz. Bir de 169-170'te geçiyor Ali İmran'da da. Onlar Allah ininde rızıklandırılmaktadırlar diyor. Bakın dünya değil, bak cennet değil. Yani cennette de rızık var. Daha ara berzahta bile bir rızık varmış. Bir şekilde besleniyorlar. İhtiyaç mı? Yani bu tarafta biz ihtiyacı yani yiyoruz değil mi? Yemediğimiz takdirde enerji düşüklüğü oluyor. Vitamin düşüklüğü oluyor bir şekilde biliyoruz. Ama berzah ölmüş gitmiş adam. Hayır. Demek ki orada da Allah'ı bir rızık var. O rızkın manevi rızık yani. Maddi rızık değil. Manevi rızıkla rızıklanmak da bir ihtiyaç demek ki. Neden? Allah'tan beslenmemiz gerekiyor. Allah'ı kaynaktan beslenmemiz gerekiyor. Her aşamada bu rızık var yani. Yani bırakın cennete, daha dünya ile cennet arasındaki ara dönem olan berzahta, öldükten sonra biliyorsunuz bir aleme gidiliyormuş, berzah deniyor ona. O berzahta bile bir şey var. Ki Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Daha dünyada yaşarken, yani hay konumunda yaşarken bile bir rızıklanma var. Bunu şey yapmak istedim. Burada rızık kelimesine şey yaparak. Fakat cennetteki rızıklanma ihtiyacen değil. Yani bu tarafta biz yemezsek içmesek açlıktan ölüyoruz. Cennetteki ise biraz farklı. Yani orada keyfen, ikramen bir rızıklanma var. Nereden anlıyoruz? Bakın ne diyor 40. ayette? Meyveler diyor. Fevakihu ve hum mükremun. Burayı sonra açıklayacaktım ama bağlantılı olduğu için buraya şey yapıyorum. Ve hum mükremun. Mükrem ne demek? İkram kökünden ikram edilmiş. İsmi meful yani. Onun da cemisi. İkram edilmişler. İkram ne demek? Yani yapılana karşılık memnunsun, değil mi? Sen ona ikram ediyorsun. İkram olarak meyveler var. İhtiyacın değil yani. Bu verilen ne? Şimdi o 41'den gelelim. Onlar için belirli bir rızık vardır diyor 41. ayette. 42'de hemen fevakihe diyor. Bunu, bu çoğulu, tekili de bunun fakihe. Meyve demek yani. Şimdi rızıktan asıl kastın meyve olduğunu göstergesi. Bunu Arapçada bedel deniyor.
Yani burada fevaki kelimesi rızık kelimesinden bedel.
Yani ne demek bedel? Açıklıyor. Yani rızkı asıl ne olduğunu izah ediyor. Rızıktan kasıt burada vurgulanan ikram olarak verilen meyve. Şimdi neden meyve deniyor? Şimdi bu tarafta meyve bizim asıl yiyeceğimiz değil, değil mi? Yani ekmek var, çorba var, ana yemek var, tatlı var. Bunları yiyorsun, otururken misafire, hadi ya bir de size meyve ikram edeyim. Yani meyve biraz daha lüksü, biraz daha ikram. Ha, açlıktan öleceksin, bu seni ayakta tutar, o ayrı. Yani olağanüstülükten bahsetmiyorum. Gündemimizdeki, yaşamımızdaki şeyden yapıyorum. Demek ki meyve ikramı var orada. Bak çorbadan bahsedilmiyor, ekmekten bahsedilmiyor. Yani çünkü temel ihtiyaç maddesi değil. Lütfen, lütuf olarak, nuzul olarak, ikramsal bir şey.
Bu fakiyetin kelimesini hatırlıyor musunuz? Yasin'de işlemiştik. Yasin 55'e bir bakalım.
Fakiyetim.
Birkaç sayfa evvel, sayfa 443, 55. ayette.
Rahman'da da var.
Çok yerde var. Hani özellikle hani yakın geçtiğimiz için şey yapıyoruz. İnne ashabul cennet, cennet. El yevme fî şugulün fâkihun. Şüphesiz cennet eshabı diyor. Ashabul cennet. El yevme o gün fî şugulün bir meşguliyet içindedirler. Nasıl? Fâkihun. Fâkihun burada meyve anlamında değil burada. Zevklenme anlamında lezzetsel bir ikramdan bahsediliyor burada. Yani kökünü veriyor Allah. Meyve kelimesinin kökünün zevklenmeden pek güzel bir zevk içinde diyor olduğunu gösteriyor. Demek ki meyveden murat neşelenmekmiş, keyif almakmış, hoşlanmakmış. Yani onlar pek keyifli bir meşguliyet içindedirler. Neden? Burayı hatırlıyorsanız iki şey demiştik, iki sahne olabilir bu demiştik. Bir cennetteki sahne olabilir, meallerin çoğu bunu söylüyor. Bir ihtimalde el yevme demesi ilginç. Sahnelerde zaten hesap gününün sahnesi, hani VIP konuklama demiştik ya, özel konuklama. Aşağıda kıyamet kopuyor, belirli bir grup insan arşın gölgesi altında ikram ediliyor. Çevrelerinde hizmetçiler dolaşıyor ve meyve ikram ediliyor. Ya bu olağanüstü bir ikram arkadaşlar, olağanüstü bir grup bu. Yani hesaba bile alınmıyorlar. Hesaba alınıp alınmama konusu tartışma konusu ama hadislerde çok net bu. Şimdi daha cennete girme olmadı. İlk girecek biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk haşrolunacak da, cennete ilk girecek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci Hazreti Ebu Bekir olduğu, üçüncü Ömer olduğu söyleniyor şeylerinden, hadisler, rivayetlerde. Şimdi hesapsız cennete girecekler ama daha cennetin kapısı açılıp da birinci derecede ikram edilecek. Tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem daha girmedi. Onlar nerede bekletilecekler? Özel, hani bugün longe yazılıyor, longe deniyor. Özel bir ikram alanı. Bakın dünyadaki her şey aslında bütün o ana sistemin numunelerinden kaynaklanıyor. Şimdi bu tarafta kredi kartı olup da özel bir sınıf olanlar o lounge'larda, long'larda bekletiliyor ama öbür tarafta Allahi kredisi olanlar. Bu tarafta dünyevi kredi kartı, kredisi olanlar, öbür tarafta Allahi kredisi olanlar bekletiliyor. Orada bir meşguliyet var. Orada bile meşguliyet varmış. Yani bırakıp buna cennet denesek, ora bile desek orada İkram var. İşte fakiye kelimesinin kökeninde bu var. Bu Arapçada çok güzel bir özellik. Her fiilin bir ismi var. Her isminde bir fiili var. Bu Türkçede o kadar yaygın bir şey değil yani. Meyve kelimesinin de fiiliyatı var. İşte bu zevk almak, haz almak, mutlu olmak, keyiflenmek manasına geliyor. İşte o cennette ihlaslı olan kullara cennet ikramı olarak verilecek meyvede de beklenti bu. Yani ana tema bu, özelliği bu. Meyveler ikram ediliyor özel bir rızık olarak ama onu yediklerinde haz alıyorlar. Lezzet alıyorlar. Mutlu oluyorlar. Ama nasıl bir mutluluk bunu bilmiyoruz. Hani geçen hafta söylediğimiz kadarıyla var.
İnşallah.
Tabii tahmin edebiliyoruz. Yani ayetin genelliğini biz incelediğimizde cennetin ana fikrinin ne olduğunu geçen hafta konuştuk, hatırlıyor musunuz? Belki biraz normal çizgi üstü bir cennet çizgisi çizdik. Belki bu kadar derinlere girmemek lazım ama cennetin asıl Allah'ın Allahi bir ikram alanı olduğunu düşünürsek, işte süper. Selamun kavlen bir Rabbi rehim vardı Yasin'de. Yani Allah'ın kendiyle ikramı, Allah'ın kendi selam esmasıyla ikramı, Allahu Teala'nın kendi cemal ismasıyla ikramı. Bir aleni olabiliyor bu seviyeye göre. Bir de cennetin bütün nimetlerine serpiştirilmiş, gizlenmiş olarak oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Huri ikramından bahsediyor. Huriler ellerinde kaselerle içecek, cennet içeceği ikram ediyorlar. Orada biraz sonra hani heyecanlandırıyorum sizi. Nasıl, hangi kelimelerin içerisinde neler gizlenmiş olarak o varken, işte meyvenin içerisinde, manzaranın içerisinde, oradaki müziksel yapının içerisinde, oradaki görsel ve işitsel her türlü algının içerisinde, her türlü ilmin içerisinde, her türlü gölgenin içerisinde, her türlü koltuğun içerisinde, yani bu cennet nimetlerini teferruatlandırıyorum, her birinde Allah'a götüren, Allah'ın o selam ve cemal esmalarına götüren bir güzellik var. O net müşahede edilecek. Yani sadece insanlar meyve yemenin hazzını yaşamayacaklar. Onun içinde hissedecekleri Allahi güzellik. Yani orada meyveyi, cennet meyvesini yiyecekler. Allahi bir algı oluşacak, hissiyat oluşacak. Geçen hafta ne demiştik? Aslında bu dünyada da var. Ama dikkat edersen, o gözle bakarsan, ayet ne diyor? İnsan yediğine bir bakmaz mı diyor? Bir baksın diyor. Yani hapur hupur götürürsem, şükürsüzce götürürsem var. Bir de her nimette Allahi öğe var. Cennettekinin de bir şubesi mantığıyla bakarsam farklı. Neyse, bunlar derin konular. O kadar da girip derine girmek istemiyorum. Nerede kaldık? Evet, malum bir rızık verici. Ve hüm yükremun, onlar orada ikram olunurlar. Geçelim. Fi cennatin naim. Cennat kelimesi çoğul gelmiş. Demek ki bir tane naim cenneti yok. Cennetler diyor bakın. Şimdi hani bizim algımızda olan cennetin kademelerinin ismi olsa bir tane geçerdi. Naim olması, naim nimetler demek, nimet demek. Demek ki her insana göre bir naim cenneti var. Yani kişiye özel cennet sisteminin bir boyutu. Naim cennetlerinde. Bunun şöyle de bir açıklaması var tefsir kitaplarında. Cennet, o naim cennetinin küllüsü nimet. Yani hep nimet. Bir al işte bir zamansal kısım da olabilir, algısal kısım da olabilir. Nimetin en konsantre hali de olabilir. Yani nimetler içinde yaşıyoruz biz. Fakat bir davet tek katılıyorsun, sana da ikram ediliyor ama aman ya Rabbi şey var, tatlı var, dondurma var, şerbetler var, envai çeşit var, müzik var, görsel, yani her şey nimet. Ama mesela iş yerinde öyle değil, otobüste öyle değil. Yani otobüs kendi başına nimet. Fakat yani bazı her şeyin özellikle nimet olduğu var. Mesela düğünlere gidiyorsun, ya her şey nimet, iyi ki geldin diyorlar. Müzikle ikram, yiyecekle ikram, konukseverlikle ikram, ışıklarla gösteren, yani her şey ikram. Yani böyle bir şey anlıyorum ben naim cennete. Mesela mekva ayrı, cennetül mekva. Mekva kökü ne biliyor musunuz? Sığınma demek. Mekva yetimhane demek aslında. Hani var ya Duha suresinde vecedeke dalen fehada vecedeke ailen feayna seni yetim bulup da barındırmadı mı? Yani barındırılan mevki. Rübecedeke yetimen fe'avva. Burada fe'avva barındırmak. Yani orada öyle bir cennet ki yani bir yetimin annesini bulduğunda hangi duygusal hissi varsa ben anneme kavuştum diye işte Rabbimize o kavuşmanın yoğun duygusuyla bir cennet. Ya buradakilerin hepsi erkek. Çocuğu bazen baba bile teskin edemiyor. Ağlıyor. Annesine bir şeye kucağına alıyor, uyuyor. Yani baba bile onu şey yapamıyor. Yani annesine kavuşmanın bir şeyi var orada. İşte o neyse onu yüceltin. Cennet anaların ayakları altında, işte annenin de o duygusu, yani bebeğin anneye hissettiği o duygunun da temelinde Allah var. Yani bizim yaşantımızda, hissiyatımızda pozitiflik olarak ne varsa hepsi Allah'tan. Hatta Hazreti Musa'nın şeyi var ya, Firavun bütün bebekleri öldürüyor da erkek bebekleri ve Musa'yı, takdir-i ilahi rob olmuyor. Ayet-i kerimede geçiyor ki biz ona sevgimizden verdik diyor. Yani bizim çocuğa duyduğumuz sevgide bile Allah var. Yani bir tane zaten kaynak var. Ya düşününce ya hakikaten başka ne olabilir ki diyorsun da yaşarken onu Allah'la ilişkilendiremiyoruz işte. Hepsinde var işte. Yani o duyguların hepsi Allah. Her türlü pozitif duygunun kaynağı Allah, ama biz ilişkilendiriyoruz. Ama işte anlatmak istediğim şu. Cennette bu otomatik olacak. Yani senin bir çaban olmayacak. Yani yaşadığında, gördüğünde, tattığında otomatik Allah'la bağlantı olacak. Yani işte Huri'yi görüp de Allah'ı unutulmayacak yani. Huri de Allah olacak yani. Allahi bir bağlantı olacak. İlişkilendirme olacak. Yani sistemin kendisinde var bu. Biz ilimde bile mesela belgesel izliyoruz, hayran kalıyoruz. Ama sanki biraz Allah'la ilişkilendiremiyoruz. Yani o sistem ne kadar mükemmel diyoruz. Yani ya bir Allah'la ilişkilendirdiğinde bile muhteşem. Yani biz bu kadar inançlıyız. Belgeseli yine Allah'ı gözle baktığımızda bile yine tam yapamıyoruz. Bir arkadaşımız vardı. O şunu diyor. Ya belgesel izlerken sanki yanımda Allah'la beraber izliyormuşum gibi oluyorum diyor. Allah'ım ya, ya hani şöyle muhteşem bir film düşünün. Senaristi, yönetmeni ve yapımcısının aynı kişi olduğunu düşünün. Onunla ikiniz beraber izliyorsunuz. Yani düşünsene ne kadar özel. O düşündü, o planladı, o yazdı, o çekti, hatta oynadığını düşünün yani. Yani anladınız, anlaşıldı mesele, fazla şey yapmayayım. Evet, naim cennetlerinde 44'e geçelim. Ala sururin mutekabiliyin. Karşılıklı tahtlar üzerinde. Sururin mutekabiliyin. Sürur. Evet, oraya gireceğim.
İşte bu Arapça bilmenin güzelliği. 2-3 adım sonra da söyleyecektim. Serirmiş bunun tekili. Müfredi serir. Sürür bunun cemisi, çoğulu. Serir, koltuk demek. Ama kökeni sürür. Yani sevinç, mutluluk demek. Hani süruru, süruri deniliyor ya, bu Türkçe'de de var, sevinç, mutluluk. Ama böyle bir derin kalpsel boyutları olan, yani çıplak bir sevinç değil yani. Böyle melankolik yanan, huzuru olan, içten yani. Hani böyle bir sevgilini andığında içine dolan huzur ve mutluluk gibi yani, öyle bir sevinç. Peki neden koltukla bunun ne alakası var? Yani ahşaptan yapılmış, yani çay içmeye gidiyorsun ya, kürsü var. Yani diyor ki fazla burada oturma, kalk git çayını iç git. Yani böyle çok konforlu değil yani. Çünkü yayılacaksın. Yani yatak gibi, evet, yataksal özelliği olan bir şey. Yani sana oturduğun zaman mutluluk olacak bir koltuk. Bu Yasin'deki karşılığı ne bunun? Alel eraike muttekiun diyor. Erike onun tekili. Erike de şeymiş. Hani düğün salonlarına gittiğinde de gelin sandalyesi koltuğu var ya, o. Yani şimdi bütün davetliler var da, ama yani o günün kralık ve kraliçesi gelinle damat, yani özel oturuyor, kusura bakma. Erike yani. Yani orada da eraike, yani şimdi aşağıda düşünün, yüz milyonlarca, milyarlarca insan orada nasıl hesap vereceğinin kaygısında, onlar da gelin damat koltuğunda öyle oturuyorlar, ikram ediliyorlar. Yani akıllı olmak lazım aslında, kendime de söylüyorum yani. Birkaç yıllık bir şey var, öyle bir ikrama sahip olma avantajım var. Dünyayı iyi değerlendirmek lazım. Dünya ahiretin tarlası. Mehmet hocamız var, Mehmet Güngör hocamız diyor ki, ben bu dünyayı çok seviyorum diyor. Şimdi manevi bir kimlik. Yani gören şey, neden çok seviyorsun? Ya dünya ahiretin tarlası. Ya bu dünyada kazanılıyor ahiret. Namaz kılmayı seviyor, oruç tutmayı seviyor, Kur'an okumayı seviyor, nefsane terbiyeyi seviyor. Neden? Yani bu tarafta yapacaksın, ahirette onun tarlada ne yetişir, mahsul yetişir, onu yiyeceksin. Ahirette namaz bile yok. Cennette namaz duydunuz mu?
Yok.
Namaz bu tarafta. İşte. Peygamber Efendimiz ne diyor? Gözümün nuru namaz diyor. Namaz kılmayı seviyor yani. Ama ahirette yok o. Yani bu bile bir haz, bu bile keyif aslında. İşte dünya ahiretin tarlasıdır mantığıyla. İşte bu sürurlar üzerinde, sürur üzerinde, serirler üzerinde, keyif veren, mutluluk veren koltukların üzerinde ne yapıyorlarmış onlar? Mütekabiliğineymişler. Mütekabiliğine ne demek? Kabele, ön demek, kıble, ön. Mütekabili, karşılıklı olma durumu. Yani birbirlerine mukabele ediyorlar işte. Yani arkalarını dönmüyorlar. Bir tefsir kitabında çok güzel bir ifade var. Onların diyor, koltukları diyor, ne tarafa dönerlerse o tarafa döner diyor. Çok güldüm ya, hoşuma gitti. Neden? Şimdi o tarafın sedelerini, yani ahşap bir şeyin üzerine minder atıyorlar, oturuyorlar. Yani kişi döndüğünde koltuk dönmüyor. Ama bugün iş yerlerinde o müdür koltukları var falan, tekerlekli şeyli. Döndüğün zaman koltuk da dönüyor. Şimdi onu cennet nimeti olarak adlandırmış. Cennet nimetinin özelliği, ya işte biz bugün onu yaşıyoruz ama farkında da değiliz. Nereye dönüyorsan koltuk da o tarafa sen de beraber dönüyor. Çok hoşuma gitti de bir anekdot olarak bunu söyleyeyim dedim. Bir özelliği de mütekabili ne demek? Sırtlarını birbirine dönmüyorlar. Hep birbirlerinin yüzlerine dönerek. Bu da bir nimetmiş arkadaşlar. Yani eşinin, dostunun, tanıdığının yüz yüze oturmak da bir nimet. Bu nerede oluyor biliyor musunuz? Mesela bunu bayanlar çok yapıyorlar. Ya gel diyorlar, bize kahve yapalım. Hatta böyle kahve için özel şeyler var. İki kişi oluyor genellikle baş başa. Dikkat ederseniz o kahve takımları iki kişilik aslında. Çay takımı altı kişilik de Türk kahvesi takımı iki kişilik. Dikkat edin bakın, iki tane. Neden? Mütekabiliğine. İki kişinin karşılıklı muhabbet yapacağı özel bir ortam. Orada da öyle. Yani yüz yüze olmak, karşılıklı oturmak çok büyük bir nimet. Hani dedi ki cennet nimetlerin karşılığı bu tarafta da var. Ya gelin de bir sohbet edelim ya. Kahve bahane yani. İşte bu da cennet nimetiymiş demek dünyada yaşanan. Ama ne konuşuluyor?
sohbeti yezdan deniliyor yani. Allah muhabbeti, Allah aşkı. Bu tarafta bir şey duymuştum ilk bu manevi şeye gittiğimizde, yine Güngör Hocam söylemişti. Ya dervişler sohbet ederken diyorlarmış ki aman ha bunu her tarafta söylemeyin. Yani 28 Şubat korkusuyla değil. Krallar bunu duysalar, yöneticiler bizi cezalandırırlar. Neden? En büyük zevki onlar almak istiyor. Ya bunlar dervişler ama bizden daha fazla zevk alıyorlar. Neden zevk alıyorlar? Ya muhabbetullah var orada. Müthiş zevk alıyorlar. İşte ki cennetteki olan muhabbetin dünya versiyonu. Bir de mütekabilinin işte izahı da oluyor. Orada oturacaklar da ne konuşacaklar? Orada da Allah muhabbeti olacak. Ya da daha evvel yaşadıklarını işte biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Değerlendirerek aman ya Allah bize nasıl ikram etti? İyi ki şöyle şöyle olmadık diye nimetlerden, kendi pozisyonlarından, Allah'a ikramlardan, Allah'ı ilimlerden, yani sohbeti yezdan muhabbetullahi bir sohbet olacak. İşte mütekabiliğine o. Koltuklarda oturuyorlar ama koltuk sürur verici bir koltuk.
Allah. Allah Allahu Teala bizleri onlardan olmayı nasip etsin inşallah.
Hem dünyada Allah sohbeti eden, muhabbet eden, onlardan zevk alan, keyif alan, hem de ahirette cennette olan, cennette böyle ikram edilenlerden olsun.
45 Yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Üzerlerinde dolaşır kaynaklarından doldurulmuş kadehlerde.
Başka meale bakıyorum. Onlara pınarlardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır diyor. 45. ayet.
Evet, genellikle benzer ifadeler kullanılıyor diğer şeylerde.
Bu ne? Yutafu, kökü ne bunun? Yutafu, tavaf. Kabe'ye diye tavaf ediyorsun ya, bir şeyin çevresinde dolanmak. Yutafu, tavaf ettirilir aslında. Dolaştırılır yani. Kendin tavaf ediyorsun, bu da başkası tarafından tavaf ettiriliyor. Yani dolaştırılıyor. Dolaştırılan şey ne? Aleyhim onların üzerlerinde dolaştırılır bir kehsin. Kes Türkçe'de de kullanılıyor. Kase. Kase kadeh anlamında kullanılıyor. Bir şeye bakacağım. Diğer şeyler kase ne demekmiş biliyor musunuz? İçi dolu olan bardağa deniliyormuş kase. Yani sadece boş kap değil. Boş kap mesela Türkçe'de bardak. Ama boş bir bardak. Kase deyince içinin doluluğu öneriliyormuş. Yani sana bir kase ikram edeyim mi? Yani içindekiyle beraber o.
O yüzden burada kase var. Kase dolaştırılıyor çevrelerinde. Nereden? Min ma'in.
Bir kaynaktan. Şimdi bu kaynağın ne olduğu burada yazmıyor ama Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Diğer yerlerde geçiliyor. Bu kaynağın nerede olduğu mesela Mutaffifin'de geçiyor. Diyor ki salih kullara misk karıştırılmış halis bir şaraptan içirilir. Bu şarap dünya şarabı değil, birazdan göreceğiz. İçecek anlamında. Bir şaraptır ki ardında nefis bir koku bırakır. İmrenecek olanlar işte buna imrensin. Bu ayette ne olarak geçiyor? Hıtamühü misk olarak geçiyor. Hıtamı sonu misk. Tadıyla ve kokusuyla kalıcılık ifade ediliyor orada. Hıtam da hatem yani bir şeyin sonu demek. Misk. Orada yuttaneyevüse mutanafisun geçiyor. Yani yarışanlar nefes nefese kalacak şekilde nefislerini yarıştıranlar. Yarışacaklarsa, mücadele edeceklerse, gayret edeceklerse bunun için mücadele etsinler. O şaraba teslim karıştırılmıştır. Mizacuhu teslim diyor. Yani katığı teslimdir. Teslim de bir pınardır ki ondan Allah'ın rızasına yükselmiş olanlar içer. Burada mealden okuyorum da aslı bunun mukarrabun. Ondan mukarrabun olanlar içer. Yani şimdi bizim evimize gelen içecekler bir yerden geliyor değil mi? Şimdi çocuk ne zannediyor? Su çeşmeden zannediyor. Yani gördüğü musluğu çeviriyor, sanki orada üretiliyormuş gibi anlıyor. Yani algısı onun o. Biz biliyoruz ki o mesela İstanbul için Terkos Gölü'nden geliyor. Peki Terkos Gölü'ne nereden geliyor? İki şekilde geliyor. Ya yağmur olarak yağıyor ya da bir kaynaktan çıkıyor.
Bakın şu kelime biliyorsunuz, kelimelere takıntılıyım ben. Min me'in diyor ya.
Me'in ne demek? Kaynak demek. Menba gibi, evet. Menba gibi bir şey. Kökü ne bunun biliyor musunuz? Ayn. Ayn, yene. Ayn ne demek? Göz demek.
Göze.
Göz, göze. Hani bu taşrada yaşayanlar bilir, suyun ilk çıktığı bir yer vardır. Oraya ne derler? Göze. İşte ayn, Arapçadaki ayn göz demek. Göz, göze. Niye gözlenmiş biliyor musunuz ayna? Göz yaşı akıyor ya. Aynı o su gözesinden çıktığı gibi çıkıyor. Ana tema yani bir kaynak ve oradan suyun çıkması. Fakat ilginç, kök ayn, göz. Şu dikkatimi çekti. Bakın yeryüzündeki suyu düşünün. Suyun bütün kaynağı bir ayn. İstisna var, deniz. Denizde var ya, ama çok ilginç, Allah nasip etmemiş onu içmemizi. Tuz katarak içine. Yine de diyor ki sizin içme kaynağınız ayn. Çeşme göze, menba yani. Çok ilginç geldi bu bana. Denizli adam kaza geçiriyor. Denizin ortasında suyu içemiyor. Allah denizi su içme kaynağı olarak bize nasip etmemiş. Diyor ki içecekseniz diyor, İki tane gözelerden çıkan. Bakın mesela tatlı su kaynakları var, tuzlu su kaynakları var. Tatlı su kaynağı ne biliyor musunuz? Kaynağı yine o göze. Nehirden içebiliyorsun değil mi? Denizden içemiyorsun. Nehirden içiyorsun. Onun kaynağı göze. Bir yerden çıkıyor, yani bir kaynaktan çıkıyor. Göle dökülür en fazla. Gölden içersin. Gölde zaten ırmaklarla oluşmuş. İkinci kaynak su. Ne o? Yağmur. Yağmur da gökten yağıyor. Onu zaten o diğer Ahzab suresinde işlemiştik. Çok büyük bir nimet anlatıyor. Allah suyu gökten indirdi. Dikkat, gökten diyor. Yani gökten suyun indirilmesi, menba olan, asıl kaynağı menbadan olan farklı olarak çok özel bir ikram. Normalde sizin suyunuzun topraktan çıkması gerekiyordu. Hadi bu iyiliğimi unutmayın. Bak size gökten yağmur olarak su indiriyorum, su. Aslında bizim hayretle karşılamamız lazım. Vay be, o su bak gökten yağıyor ya. Dememiz lazım. Suyun, Kur'an'da çok değişik yerlerde ifadeleri var. Mesela geçen arkadaşlarla işledim. Onların duaları, Allah'tan başka yaptıkları dua şuna benzer ki diyor. Ellerini bir su kaynağını açmışlar, iki ellerini. Suyun ağzına gelmesini bekleyen kişinin durumu gibidir diyor. O su ağzına nasıl ulaşsın ki? Yok, dünyadaki dua ehli için yani. Dünya. Yani şunu diyor. Ellerini uzatmışsın ama bir hamle yapmıyorsun. Bir de yanlış yere uzatmışsın. Amaç ne? Suyun ağza gelmesi. Suyun ağza gelmesi demek ilahi yakınlık. İlahi yakınlık olanların ancak duası kabul olunuyor. Buradan bir ipucu vereyim. Bazen böyle şeyler yapıyorum. Yağmur yağdığı zaman diyor dua ediniz kabul olur. Neden? Su size ulaşıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Elinizi bile açmıyorsunuz. Allahu alem, hani dua edildiğinde yüze sürülüyor ya, birisi buna sormuş neden şey diye, tam cevap veremezdim. Bakın elleri, iki ellerini açmış, ellerini su kaynağına uzatıyor ama su gelmiyor. Dua hareketine bakın, sanki avcunuza su konmuş da onu yüzünüze ve ağzınıza getiriyorsunuz gibi. Yağmur da semadan yağıyor. Bütün bunları bir kesede buluşturduğunuzda, bir kefede buluşturduğunuzda bakın hangi sırrani kapılar işaret diliyle izah edilir oluyor. İşte burada o var. Bir kaynaktan diyor doldurulmuş içe kase. Ama kaseden murat
içindeki içecek. Nereden anlıyoruz bakın? Ne diyor? Bembeyazdır 46. ayette, içenlere lezzet verir. Devamıyla onun ne olduğunu anlıyoruz. Onu içmekle sersemlemezler ve onlar bundan sarhoş da olmazlar. Demek ki kaseden murat içindeki içecek, o da cennet şarabı. Cennet içecekleriyle ilgili birçok şey var. Galiba bugün yetmeyecek şeylerden onu şey yapalım. Cennet içecekleriyle ilgili birçok şey var, ifade var. Cennet pınarlarından bahsediliyor. İçenlere lezzet veren bembeyaz şaraplar sunulur işte bu ayette. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirir. İnsan suresi 21'de. Vakıa suresinde 17 ile 19'da çok geçiyor. Pınarlardan fışkıran dolu testiler, ibrikler ve kadehlerle etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. O şaraptan, cennet şarabından ne başları ağrır ne sarhoş olurlar. Tur suresi 23. Bir şaraptır ki, 8. Orada neşe ile birbirlerinden kadeh alıp verirler ki onu içenler ne bir boş söz söylerler ne günaha girerler. Bunun gibi işte cennetle ilgili şeyler var. Mesela Muhammed suresinde var 15. ayette cennette akan 4 ırmaktan bahsediliyor. Su ırmağı, bozulmayan su, süt ırmağı, bal ırmağı, şarap ırmağı. 4 tane ırmaktan bahsediyor. Yani ırmak akıyor, nehir akıyor. Suymuş biri. Biri şarapmış. Biri balmış. Biri süt. Bu Kur'an'da geçiyor. Kaynaktan var, bir kaynak var. Oradan akıyor bunlar. Bunların özellikleri. Şimdi şarap deyince dünyadaki şarap anlaşılıyor. Fakat şarabın asıl şeyi içecek. Şarap ne demek biliyor musun? Köküne şeribeden. Şeribe içmek demek. Yani meşrubat demek aslında şarap. Ama şarap deyince kastedilen bu tarafta haram olan onun özel bir hali. Yani içinde alkol olan, fermente edilmiş hali var. Bakın şöyle bir şey var. Fermente edilmiş dedim ya, bugün insanların içtiği yasak olan, yani yasak olanları içilen şarabın aslı ne biliyor musunuz? Meyve yine. Meyveden mi yapılıyor? Ama nasıl meyve? Önce çürütülüyor. Bak, meyvenin kötü halinden elde ediliyor fermanteyle. Bozuluyor yani. Ama cennet şarabında böyle bir şey yok. Yani dünyada insanların teveccüh ettikleri şeyin bile aslı bozuşma, kokuşma yani. Ya meyvelerden ya da arpa gibi şeylerden yapılıyor. Yani Allah-u Teala dünyada bile bunu kötü halini oluşmasına müsaade etmiş. Yani iyi haliyle müsaade etmemiş. Bununla ilgili çok teferruat var tefsirlerde bunlardan beraber. İşte diyor ki bembeyazdır. 46. ayette ne diyor? Beyza'e. Beyza ne demek? Beyaz oradan geliyor, Türkçedeki beyaz. Arapçası onun beyza. Da tarfi hem D sesiyle hem Z sesiyle kullanıldığı için orada beyazdır. Beyaz burada neyin sıfatı? Bir önceki ayete bakarsak. Kasenin. Ama kaseden murat ne? Kase ile beraber içindeki. Yani içindeki şey beyazdır. Hem kadeh beyazdır. Hem de içindeki cennet şarabı, cennet içeceği beyazdır. Şimdi beyaza vurgu yapılması ilginç. Diğer sıfatları var. Leziz olması, içenlere beyaz var. Diğerleri var ama beyda üzerinde duracağım. Fazla da vaktimiz yok. Haftaya devam ederiz inşallah. Neden beyaz? Onun muhteşem bir sıfatı olarak verilmiş. İçecek de özellikle beyaz. Mesela bunu yine aydınlanma oldu.
Arı olması.
Arı duru ve özel bir rengi varmış onun. Yine bu Mehmet Hocam bir şey yaptı, bir ipucu verdi bize. Diyor ki bakın, kar yağdığı zaman bakın diyor, bembeyaz ve insanlar çocukçasına bir coşkuyla kendilerini dışarı atıyorlar. Halbuki soğuk, evlerinde durması lazım.
Ama içte bir duygu, özellikle çocuklarda oluyor. Dışarı çıkayım, kar topu oynuyorsun, dolaşıyorsun. Yani o havada ellerini cebine sokup dolaşman bile bu huzur veriyor. Etrafta değişik bir aydınlık. Demek ki beyaz rengin farklı bir çekiciliği var, cazibesi var. Aynı cazibe ay ışığında var mesela. Beyazda var. Demek ki o beyaz neyi temsil ediyorsa, bakın sarı değil. Zati bir güzellik var demek ki onda. Bakın, beyaz renk bile kabul edilmiyor. Biliyor musunuz onu? Beyaz, ışıkların, bak boyanın değil, ışıkların bütünü olarak gözüküyor. Boyaların bütünü siyah, karışmış hali yani. Işıklarınki beyaz. Beyazda bir şey var. Beyaz ışığı prizmadan geçiriyorsun, yedi rengi ayrışıyor. Demek ki beyaz birleşimi gibi, ana kaynağı gibi gözüken diğer renkler, yani sıbgatullah, Allah'ın renkleri o prizmadan geçtikten sonraki hali. Neden beyaz vurgusu var burada? Prizmanın öncesine vurgu var burada. Demek ki içilen o ikram edilen şarapta öyle bir özellik varmış ki, işte teslim de ona işaret ediyor cennet şarabında. İçtiğin zaman yukarı tarafları, cennet üstünü hatırlatan, vurgulayan, götüren, nispet eden bir yanı varmış demek ki. Şimdi biz daha bu taraftakini anlayamıyoruz. Cennettekini daha gitmedik, nasıl anlayacağız ama Allah-u Teala buradan orayı, hatta oranın üstünü anlatıyor bize. Bir beyzdağ kelimesiyle. Ya işte gel de bu Kur'an'a hayran olma. Yani borç hukukunu da anlatıyor. Mirasın nasıl verileceğini de anlatıyor. Ta cennetin nimetlerinin teferruatını, mekanizmasında kelimelerin içerisine sokarak anlatıyor. Hele haftaya bu ayn kelimesinden dedi ki kaynak. Biraz sonra geleceğimiz Huri'nin gözleriyle bir ilişkilendirmesi var. Onu da anlatayım. Hani reklamlar olarak vereyim size. Çok daha ince boyutlarıyla böyle şifreler, ikramlar, sırlar var o şeylerin içerisinde. Rabbim bize burada yaşarken cennet nimetlerini güzel anlatıyor ki bizim nefsimizi heyecanlandırıyor. Heveslendiriyor. Hadi diyor, bakın neler var. Oyalanmayın bu tarafla. Bu tarafta da size çok güzel nimetler verdim ama kaynağı bu tarafta. Yapmanız gerekeni yapın. Güzel kulluk edin. Yine de hedef, bakın, cennet değil. Hedef Allah. Ama Allah-u Teala cenneti yine de ikram olarak veriyor. Şu vardır, bunu da söyleyeyim, bitireceğim. Bir ara ben cennet nimetini aklıma getirmekten bile haya duyuyordum. Allah'ın zatına sanki yönelmeye bir yanlış olacakmış gibi. Ama Kur'an ayetlerini incelediğinde Allah'ın ikramını anlatmak bakımından çok güzel. Yunus Emre ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri cenneti küçümsemiyor. İsteyene ver onları diyor, bana, sana gerek seni. Yani işte muhlas kullar diyor, halis kullar. Halis kullar cennet için mücadele etmez. İhlas zaten yüzünü Allah'a çevirip başka şeyleri ona ortak etmemek. Diyor ki cennet için yapmayın. İhlastan eksiklik olur. Ama ihlaslı olursanız, zatıma yönelirseniz onlar zaten size verilecek. Hatta neleri vereceğim. Bu noktayı çok önemseyerek kapatıyorum. Allah-u Teala bizim ihlaslı kullar olmayı ve Allah'ın ikramlarına, başta zatı ikramı olmak üzere, o her türlü ikramına nail olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubi ileyke.